Uzun tahsil yıllarını GARP'ta geçirmiş olan Safiye Erol, Şark-GARP davasında memlekete orta yolu gösterecek fikir sahiplerindendi. Ama az evvel de işaret ettiğimiz gibi kudretli ve sözü geçkin bir maşeri, pençe, kütleden gelen kolektif bir tasarruf bu kıymeti bütünüyle kendine mal edip ona geniş ölçüde milletin hizmetine koşacak emri veremedi. Emir diyorum, zira hayatı boyunca doğru bildiği yolda gitmeye alışmış ve mantalistesine uymayan fikirlere karşı daima ayak diremiş olan Safiye Erol, ancak cemiyetin bağrından kopup gelen bir talebi, bir emri dinleyebilir ve ancak böyle bir davete icabet eyleyebilirdi. Ne yazık ki bugün buhranlı, tehlikeli ve hazin bir intikal devresi içinde olan toplumdan değil bu türlü hatifane bir emir, basit bir alaka dahi gelmemiştir. Mamafi gelmemesi de pek o kadar yadırganamaz. Zira kütle ve büyük çoğunluğu ile münevver, Bernard Lewis'in dediği gibi yanlış düzenlenmiş bir anlayışın ve gafletle ekilmiş menfi tohumların ızdıraplı neticesiyle yüz yüze gelmiş bulunuyor. Öyle ki asırlardır kültür ve cemiyet hayatımızda yapa geldiğimiz bu hesapsız ve ölçüsüz değişikliklerin, şuursuz bir hovardalıkla kıydığımız değerlerimizin ağır faturaları bugün önümüzdedir ve ödeyip altından kalkmamıza da şimdilik imkan yoktur. Yine Lewis'in dediğine göre şark ananesine veda ettiğimiz son yüzyılda içtimai ve kültürel mekanizma her ne kadar köhnemiş ve yıpranmış olsa dahi gene klasik ve tarihi nizamının içinde muvazeneli ve işler halini muhafaza ediyordu. Fakat yükseliş ve fütuhat devirlerimizi takip eden duruş ve düşüş asırlarımızın hastalığı olan o periyodik inkılap ve ihtilal ruhu tanzimatla ilk keskin dönemeci atlattığı vakit artık şark ananesi içinde doğup gelişmiş olan memleket bünyesini ölçüsü ölçüsüne tutmayan batı kaftanına sokarak tarihi ruhunu boğup söndürdü. Böylece de kültür tempomuz aksadı, hatta durdu. Yaşama ve üreme faaliyeti dumura uğradı. Neticede de GARP'tan gelişigüzel kopya ettiğimiz meşruti ve hukuki usuller, irfan ve cemiyet hayatımızda beklenen neticeyi hasıl edemedi. Şu halde bu kıraç ve çorak kalmış tarlanın memleket realitelerine gözü gönlü açık irfan orduları yetiştirmesi nasıl beklenebilir? Sonra da bu kifayetsiz, bu yarım kalmış kalabalıktan bir Safiye Erol'u teşhis edip peşine düşmesi nasıl istenebilir? Ancak Safiye Erol gibi bir ayağı şarkta, bir ayağı garpta olan ve iki farklı medeniyetin kültür vasatları ortasında tarafsız, mikroskopik bir tahlil ve terkibin muhasebesinden sonra şartlı münevver olarak cemiyetin karşısına çıkan müstesnalardır ki ısrarla tek ve ters istikamete sevk edilmiş kütlenin dertlerini, illetlerini ve ızdıraplarını fark ederek ona doğru yolu çizmek ve işaret etmek bahtiyarlığına sahiptirler. İşte Safiye Erol, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine tahsis ettiği bir yazısında bu düşünceden hareket ederek kütleye alarm işareti vermektedir. Öyle ki bir yandan öz değerlerimizi ve fikir alanında da klasiklerimizi mühimsememekte ve ihmal etmekte devam ettiğimiz takdirde gerçek benliğimizi bir daha irtibat kuramamak üzere elden kaçıracağımızdan bahsettikten sonra her türlü nimetin kadir bilmeyen eller arasında uçup gittiğini, yabancı kültürlerden haberdar olup hisse kapmak için insan oğlunu behemhal ve evvela kendi iktidar hudutlarını, kendi malını, mülkünü, saltanatını, gücünü, kuvvetini iyice tanımak gerektiğini, ta ki yabancı kaynakların hangilerine ve ne dereceye kadar minnet etmek lazım geldiğini layıkıyla kestirebilmesi mümkün olacağını, malik olduğumuz manevi mirasın kıymetini bildiğimiz takdirde onun bugüne de yarına da yeteceğini sözlerine ilave eder. Ne çare ki münevver dediğimiz kütle bütünüyle bir Safiye Erol değildir. Ve bir Safiye Erol'u yoğurup meydana getirmiş kültür mirasından da haberdar değildir. O kültür mirası ki sağdan soldan çarpan iç ve dış cereyanların baskıları altında, derinlere kaçmış, yüzü görülmez, sesi duyulmaz olmuştur. Zaman zaman can havliyle başını kaldırıp bir nefes alacak olsa, savaş meydanından sağ haberini gönderen bir gazi gibi, henüz ölmedim, cenkteyim demek cesaretini gösterse, canına kasteden zümrelerin kıyasıya hücumlarına uğraması mukadderdir. Terkibi içinde bir manevi sağlığı da getiren ve bugüne de yarına da yetecek olan o muhteşem mirasın hiç değilse ip uçlarını elimizde tutmaya ve ellerinde tutanlarla biliş kurmaya mecburuz. Zira yeryüzünü kasıp kavuran çeşitli doktrinlerin ve siyasi menfaatlerin tazyikine göğüs germek, onların bizi biz yapmış değerlerimizi çil yavrusu gibi dağıtan hücumlarına karşı koymak kolay değildir. Daima elini çabuk tutmuş bir yıkıcı zümre, yarı gafletinden, yarı cehaletinden, daha çok da hırs ve menfaatinden dolayı irfan ve iman hayatımıza kundak sokmuş, gedik açmış, işler yaralar bırakmıştır. Mesela bunlardan Türk dilini kangrene götüren kurşun yaraları gibi. Buna rağmen tarihi ve milli bünyemizle daima ikiz olmuş o manevi mirastır ki, parazitlerin kasıtlı ve zehirli hücumları karşısında bir daha belimizi doğrultamamak üzere serilmemizin önüne geçmek yolunda hem kılıcımız hem kalkanımız ola gelmiştir. Safiye Erol'un sadece dış formasyonunda kendini gösteren batılı temposu, onun mayasını teşkil eden aşk, hamaset ve iman zırhı ile sağlama alınmış, bu manevi ve tarihi miras yüzünden asla içine işleyememiş, belki varlığında Müslüman Türk dinamizminin şuurunu uyandırmaya vesile olmuştur. Ama Safiye'nin büyük talihi, şuur altını uyandırıp kendinin kendi hakikatiyle yüzleşmesi olmuştur. Genç Safiye, tahsilini tamamlayıp küçümsenmez bir bilgi yüküyle memleketine dönerken, garptan getirdiği fikir zahiresini bir aşk kazanında kaynatıp pişirecek ustanın hasreti içinde bulunuyordu. Maddeci garp ona bol bol harç vermişti. Vazifesi de zaten bu kadardı. İstese de bu harcı pişirecek ateşi veremezdi. Bu imtiyaz şarka mahsus bir Allah vergisi, irfan ve hikmet sahibi doğunun kârıydı. Nitekim bilgisinin ve mantığının zaferine rağmen huzur arayan, sevgi arayan, güzellik arayan Safiye, nihayet günlerden bir gün zahiresini kazana doldurup kaynatacak ateşi buldu. Adı Kenan Rıfai olan o usta, o gönül pişirici rehber insan için Safiye Erol, cemiyetimizin müşahhas hayatı, müşahhas hakikati diyordu. İşte sanatkarın bir vecd ve iman kazanında kaynayıp Yunus gibi çiğdim, piştim elhamdülillah diyecek olgunluğa yetmesi o manevi alışverişten sonra başlar. Böylece de onun zihni ve ruhi verimlerle ağdalanıp kemale gelmiş sesi kulağını büktüğü kütleye şunu anlatmak ister olmuştur. 3 asır ilimde olsun, idarede olsun, hemen bütün dünya medeniyet merkezlerini beslemiş, yalnız ilim ve irfanıyla değil, iktisadi, sınai ve ticari gücü ile de komşu medeniyetlere hakim olmuş o yüksek voltajlı şark medeniyetinin artık feri tükenmiş, beti benzi uçmuş bulunuyordu. Bu gerçeğe rağmen gene de şark, geleceğin söz sahibi ve dünyanın merkeziydi. Safiye Erol, canı çekilip çoraklaşmış bu kadim medeniyete bakar bakar da, hikmet ve irfan kimde ise dünyanın efendisi de odur, derdi. Ona göre şarkın tutacağı yol sarihti. Bir zamanlar ilmi ve felsefi verimleriyle karşısında dize getirdiği garbın önünde el bağlamaktan kendini kurtarmalı, yapacağı kültür ve iş mübadelesinde tarihi ve ananevi değerlerini bir karamangır gibi harcamadan, onun metot fikrini, ciddiyet ve çalışma şuurunu benimsemeliydi. Zira şarkın behemhal bilmesi icap eden hakikat, batı-doğu münasebet ve alışverişinin tarihte adı açıklanmamış bir nevi iman ve ideoloji mücadelesi olduğuydu. Gerçi 8 defa tekrarlanan Haçlı seferleri çoktan sona ermiş bulunuyordu. Fakat salip şuurunun vahdetçi Müslüman ruhu üstüne hücumu asla tükenmemiş ve belki de hiç tükenmeyecekti. Bir koldan Asya içlerine uzanan Müslüman orduları, bir koldan İspanya'yı aşıp Fransa içlerine dalan Endülüs fatihleri, Habeşistan'a, Fas'a, Tunus'a, Cezayir'e nizam ve içtimai adalet götüren İslam hakimiyeti, bir başka koldan da Orta Asya ve Sasani medeniyeti ile birleştikten sonra ta Bizans kapılarına dayanan gene aynı taze enerji, henüz cehalet ve karanlıklar içinde olan Garp dünyasını telaşa salmakta elbette haklıydı. Ama Haçlılara dehşet veren tarih dönemecini, asıl Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu açmaları ve Osmanlı Türklerinin de Avrupa içlerine doğru yayılmaları teşkil eder. Öyle ki İspanyollar Endülüs'ü Arapların elinden temizlerken, Türkler Müslümanlığın yediği bu darbenin acısını Rus steplerine ve Bavyera içlerine ilga etmek ve karşı durulmaz ordularıyla Orta Avrupa'ya hakim olmak suretiyle kat kat çıkarıyorlardı. Şu halde Hristiyanlık aleminin kendini toparlayıp bu dini ayrı düşmanlara karşı el ele verme günü gelmişti. Nitekim Haçlı şuurunun vahdetçi Müslüman ruhunu tepelemek karar ve gayreti boşa çıkmadı. Ve gün oldu ki Şark, Garb'ın her teklifini gözü kapalı benimsemek çaresizliği ile varını yoğunu kaybetmiş bir devlet düşkünü gibi bir zamanlar kanıyla canıyla beslediği Garb'ın karşısında eli böğründe kalıverdi. Gururu yaralanmış, kuvveti tükenmiş, sözü dinlenmez olmuştu. Hem de kendisini sömürmeye doyamayan Batı dünyasının efendiliği, Şark aleminin efendiliğine benzemiyordu. Nerede o her gittiği yere adalet, insaf ve içtimai nizam götüren ümmetçi Doğu efendiliği, nerede emperyalist emeller peşinde gözü kararmış müstemlekeci ve ırkçı Batı efendiliği? Ne ki kudretini maddeden ve maddenin zaferinden alarak spiritüel Şarkı un ufak eden Garp, beşeriyete aradığı huzuru getiremedi. Büyük sanayi devrine giren Batı, teknik alanda vücuda getirdiği harikalı hamlelerle fezalarda uçtu, yer altında gezdi, denizlerin dibine dalıp çıktı. Fakat kendi kendini inkar eden felsefesinin neticesinde kazandığı zafer onu hüsrana ve sonunda da nedamete benzer bir geri dönme ihtiyacına götürür gibi oldu. Neticede de Batı dünyası tek istikamette yürümenin ve yalnız maddesine hizmet eylemenin vehametini anlar gibi olarak bir dönüş hareketini benimsedi. Ancak daima arkada kalmaya, daima geç kalmaya alışmış olan biz, Batı'nın vazgeçmeye çalıştığı tehlikeyi henüz görmüş değiliz. O kadar değiliz ki, dil, din, tarih, mefahir ve anane düşmanlığı iliğine işlemiş bir delaletin inadı içinde oturduğumuz dala balta sallamakla övünüp duruyoruz. Yanlışımızı yüzleyen ikazlı seslere karşı giriştiğimiz gaddarca mücadele, cehalet ve gafletimizin belki de en tipik örneğidir. Yalnız ümit ve tesellimiz şundadır. Her şeye rağmen hikmet, irfan, tarih ve iman gibi manevi miraslar için bir zaman gizlenmek, yüzüne bir peçe çekip ağyardan saklanmak varsa da ölüm diye bir şey yoktur. Keza manevi bünyeleri ve irfan yapıları bu üstün malzemeyle kurulmuş ve dünya pazarında alıp sattıkları hep aynı üstün verimler olmuş kimseler için de bir intikal vardır fakat ölüm yoktur. Şu halde sözlerimize bir yekûn çekerken göz önünde tutmamız icap eden nedir diye düşünecek olursak, keyfiyet açıkça kendini gösterir. His ve fikir dağarcığı, bir milleti millet yapan bu temel inanış ve düşüncelerden mahrum kalmış gençliği, daldığı bu tehlikeli uykudan silkeleyip uyandırmak başta gelen vazifelerimiz cümlesindendir. Böylece de peşine düştüğü sahte ve sentetik gayelerin kofluğu, zararı, tehlikesi ve çirkinliği kendiliğinden meydana çıkmış olur. İnanmak, inandığı keyfiyetle münasebet kurmak olduğuna göre, o halde ellerinde ihlas bayrağı tutanların, bir seçilmişi olan Safiye Erol'un, bu memleket kubbesinde kalan sesine kulak vermek, onun hamil olduğu manevi miras ile gençliği temasa geçirmek milli bir vecibedir. Münevverin boyun borcu olan bu alışverişe bir vatan hizmetinin ta kendisi desek yanlış olmaz kanaatindeyiz. Abide Adam. Müslüman Türk sanatı tarihinde heykel ve heykeltıraşlık için belirli bir istina ve kayıtsızlık vardır. Ne ki bu bigane davranış bir din yasağından ziyade o yasağın hoşa gitmesinden doğan bir faydalanışa daha benzer. Müslüman sanatında heykel yoktur ama suret vardır. Hatta sanatkar mücerredin içinde bile bu sureti bin bir name ile ifade eden bir mısra gibi evirip çevirip türlü usta çizgilerle tekrarlar durur. Acaba sanat hamlelerini cesur, çeşitli ve değişik suretlerin kalıbı içinde nakşedebilen bir cemiyetin heykel ile arası neden hiç olmamıştır? Heykel, gök kubbe altına ilimden, sanattan, kahramanlıktan bir iz ve eser bırakmış olanların adlarını ebedileştirmek kastıyla yapılan abide demek olduğuna göre, Müslüman Türk cemiyetinde fert, adının devamı namına yapılacak bu tarz teveccühü biraz da çocuksu bularak ondan kaçmayı felsefesine denk ve mülayim getirmiş sayılabilir. Zira o emeğini kendine değil cemiyete mal eden anonim bir şuurun arkasına gizlenmeyi imanının icabı bilerek sahibi olduğu coğrafyanın her karış toprağında eşsiz ve muhteşem bir sanat çiçeklendirdiği ölçüde büyük ve muhteşem bir tevazu ile de kendini gizlemeyi bilmiştir. Öyle ki arzı meskun üstünde asırlarca gaza ve zafer yarışı etmiş Mehmetçik budur. Tuna'dan Yemen'e, Kafkaslardan Garp ocaklarına tohum saçar gibi hanlar, hamamlar, camiler, saraylar eke eke bir sanat manzumesi kurmuş mimar, usta, kalfa yine budur. O, hikmette, irfanda, hünerde, şiirde, la edriliği, bir feragat cembazlığı yapmasını bilen, gözü kadar gönlü de tok adamdır. Bu yüzden de adının veya eserinin yanı başına heykelini diktirmek hatırına bile gelmez. Olsa olsa, hayratının veya hünerinin bir kıyıcığına türbesini hazırlatıp, kıyamete kadar oracıkta haşır neşir olmak ister. 20. asır Türkiye'sinin bağrında da bugün dağ dağ, hevenk hevenk yığılmış eserlerinin gölgesine gizlenmiş büyük bir sanatkar yaşıyor. Yahya Kemal. Öyle bir sanatkar ki tıpkı ecdadı gibi heykelli eserleriyle çizmiş, adına kurulabilecek abidelerin en muhteşemini mısralarıyla örüp zamana ve zamanın ötesine armağan etmiştir. Yahya Kemal'i okumak ve anlamak, onun hala Orta Asya bozkurlarının murakabesini unutmamış sesini, bir muhteşem imparatorluk tarihinin heyecan ve ahengiyle birleşerek yaptığı akislerini dinlemek, Türk'üm diyebilmenin sırlı anahtarlarından olsa gerek. Mesela Süleymaniye'de bayram sabahı, sanat ile dudak dudağa girmiş bir tarih şuurunun bu infilakı belki de edebi, hamasi heyecanların erişebileceği nihai bir zirve, bir haz ve ihtizazdır. büyük şairin resim çizer, oyma oyar gibi işlediği mısralarında ayrıca bir sual, sırlı bir istifham da gizlenmiş bulunuyor ki düşünmemek elde değil. Anadolu'yu Malazgirt'ten göğüsleyip açan kahramandan bu yana, yapıcısı olduğumuz medeniyeti tefekkürü ile, hacmi ile, şekli, çeşnisi, ahengi, iç ve dış muvazenesi ile acaba nasıl ve ne suretle yoğurup bütünlemişiz? Sanki bu terkibi asırların sabırlı, kararlı ve sihirli elleri değil de yel getirmiş, sel getirmiş, el getirmiş olmalı. Ta ki dönüş ve çözülüş anı gelince arkasında hasret ve hüsrandan bir iz bırakıp yine de yel gibi, sel gibi, el gibi süzülüp gitmiş bulunsun. Şairin yanık kokusu veren mısralarından çıkan bir gerçek daha var ki, bunu yalnız biz değil, bütün cihan bilmeli. Şöyle ki, asırların sinesinde gelişe olgunlaşa vücut bulmuş, o dört başı mamur medeniyetin eksikliğini bugün yalnız Türk milleti değil, bütün dünya çekmektedir. Yine cihan bilmeli ki dünya bir aynaya bakar gibi bu medeniyet kıstasında kendini seyredip tartarak bir mukayese unsuruna sahip olmadıkça eksiğini, fazlasını görmesi ve kendine çeki düzen vermesi mümkün değildir. Yoksa şair körü körüne maziye ve tarihe demir atıp kalmış bir geçmiş zaman sayıklayıcısı değildir. Onun sanatı ile açığa vurulan tarihi gerçek, bir vakitler yeryüzünün muvazene unsuru olmuş bulunan bu mihver kuvvet arkasından duyulan hüzün ve hasrettir ki, sadece Türk milleti adına değil, belki bütün beşeriyet namına işaret veren bir nirengi noktasıdır. 11.5.1957 Bir Atabek'in ölümü. Bir kale düştü. Nihat Sami Banarlı'nın ölümüyle bir milli şuur ve iman kalesi yıkıldı. Nihat Sami Banarlı denen bilgi, irfan, iman ve hamaset abidesi, tarih ve edebiyat kültürünün dört başı mamur kudreti ile milli şuur ve milli iman kapılarını zorlayan adamdı. O, memleket davasını iman haline getirmiş kimse, bu dava yolunda içi yanan insan, Müslüman Türk ruhunun gece gündüz sönmeyen ocağıydı. Bu yüzden de Banarlı'ya bir vatan sevdalısı, bir vatan meczubu dense revadır. O fikir mihrabı belirli insandı. Bu yüzden de doğrulmuş olduğu istikametten kıl kadar şaşmaz, inanmış olduğu dava uğruna sırasında bütün bir karşı zümre ile sırasında ise teke tek dövüşmekten yılıp usanmazdı. Nihat Sami Banarlı'nın en genç yaşından hemen son senelerine kadar hocalık kürsüsünden gençliğin üstüne akıttığı sağlam bilgi, milli şuur, irfan ve hatta hikmet nasibine hocaların Atabek sayıldığı zamanların mirası ve devamı denebilir. Banarlı, hocanın ve hocalığın yüceden yüce şerefinin lezzetine varmış ve kutsiyetine inanmış insandı. Bu yüzden de o, Türk tarihini hazırlayan, cemiyete dünya görüşünü, insani ve medeni yapısını veren fikir inşacısı, Atabekler devrinden süzülüp gelerek geçmişi hale bağlayan bir Atabek idi. Müslüman Türk terbiyesinin vakar ve kibarlığının yaşayan örneği olmuş bulunan Banarlı'dan yetiştirdiği binlerce gencin ruh bünyesinde bir çizgi, bir iz, bir eser bulmak mümkündür. Düşmana karşı en tesirli silahın ilim ve irfan olduğuna inandığı için cehille fakirleşmiş nesillerle karşılaşmak onu son derece tedirgin eder, ızdırap verir, kahreylerdi. Bu yüzden de ölüler arasında yaşayan kimseye benzememek için cahillerle ülfet etmekten şiddetle kaçınır ve öğreticiliği tezgahında dokuduğu talebelerini bilgi ile sağlama alınmış bir kafa, terbiye ve disiplinle düzen bulmuş bir ruh sahibi olmuş görmek isterdi. Bir memleketin yükselmesinde veya seviye kaybetmesinde birinci derece mesuliyetin maarif ordusuna düştüğü inkar götürmez bir gerçektir. Tarihin yalan bilmez dudağı asırlar boyu buna şahit ola gelmiştir. Dünyanın her devrinde ve hemen her kıtasında da aynı gerçek hükmünü sürerken el ele vermiş ve üst üste tabakalaşmış yüzyıllar içinde hasreten Türk cemiyeti başka milletlerin boy ölçemeyeceği bir sadakat ve asabiyetle hoca denen fikir ve ruh inşacısının etrafında peteklenip sarmaş dolaş olarak şekil ve nizam kazanmıştır. Onun içinde tasfiyeli bir ruh yapısına ve ibadet kabul ettiği bir eğitim ve öğretim aşkına sahip bulunan hoca, talebesi için bir öğretici olduğu kadar hayatı boyunca müşavir eleman, cibril huylu rehber olmuş. Bilhassa kendinde çekirdek halinde bil kuvve mevcut bulunan prensipleri elinin altındaki istidatların idrakleri zeminine ekip yeşertmiş, böylece de tohum halindeki fikri fiile çevirmek üstünlüğüne ve irtifaına yetmiştir. İşte bu yüzden de vasıflı ve kemalli insan yetiştiren üstün metotlu Türk eğitimi ile el ele vermiş milli ve İslami prensipler toplum içinde aktif hale gelebilmiştir. Bu bir zaferdir. Bin yıllık Türk tarihi içindeki yükseliş ve medeniyet dinamosunu dolduran bu enerji Atabeklerin zaferidir. Yüksek ahlak prensiplerini, Türk'ün insani karakterini, cihat ve hamaset ruhunu hazırlayan ve yaşatan bu manevi zenginliği, içtimai yapının en muhafazakar ve sağlam bünyesi olan aile kabuğu içinde emniyete alan tek kelimeyle zaferini cemiyetin bütününde ifadelendirmeye muvaffak olan Atabeklerin himmetleri yalnız biz Türkler için değil, bütün dünyanın selameti için örnek tutulacak, topsuz tüfeksiz başarılmış ve kazanılmış bir mukaddes cihattır. Öyle ki, milli iffetin teşekkülünde, kahramanlık ve celadetle at başı giden insaf ve adalette, hele orta çağın vahşi ve zalim savaş ahlakına sırt çevirişte, hülasa, Türk'ün dünyaya nam salmış beşeri ve ruhi düzeninde Atabeklerin öğrettikleri kadar örnek teşkil eden ferdi hayatları, şahsi meziyet ve değerleri ile cemiyet içinde birer prototip oluşları, yükseliş asırlarımızın toplum nizamları üstüne bu gürül gürül akan feyizlerinden ve kemallerinden ileri gelmiştir. Böylece hocanın ana baba saygısı ile yarışan itibar, şan ve şerefi, belki de şu gök kubbe altında eşine rastlanmayan üstünlük vasfını asırlar boyu muhafaza etmiştir. Bu nüfuz, vekar ve tesiri elden bırakmadığı müddetçe de Müslüman Türk cemiyeti gerek fütuhat gerek medeniyet yolunda dünyaya parmak ısırtmış hükmünü, buyruğunu üç kıta üstüne dalga dalga yaymıştır. Padişahı camide bile hocasına ayağa kaldıran bu zihniyetin muteber tutulduğu zamanlarda sadrazamlar krallara "Biraderim" diye hitap edecek irtifa ve kudret basamağına yükselmiş, aman dileyip imdat isteyen devletlerin kralları, esir düştükleri haçlı dindaşları olan hükümdarların ellerinden kurtarılarak tahtlarına iade edilmiş, Türk patronajı altına giren kavimlere ise içtimai adalet, vicdan hürriyeti ve iktisadi gelişme imkanları bahşedilmiştir. 20. asır garp aleminin gaddar, bencil ve alabildiğine istismarcı müstemlekecilik politikasıyla kıyaslanamayacak Türk efendiliğinin ve hakim devlet politikasının yumuşak çehresini şiddet, vahşet, zulüm ve gaddarlık gibi beşeri zaaflardan arınmış ehli tutumunu hazırlamakta gene et tırnak gibi gençlikle ayrılmaz bir bütün olmuş bulunan Atabeklerin zafer payı çok büyüktür. Öyle ki yüklü ve dolgun kafası, olgun, tasfiyeli ve kontrollü ruhu ile gençliğin maddi yapısı kadar manevi bünyesini de şekilleyip abideleştiren Atabekler ananesi bugün Türk tarih ve talihinin en tebcile ve örnek alınmaya seza bir kültür mirası olduğu kadar kurtuluş yoludur da.